Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Miyate. 39. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 56. Washington DC 13 Kasım 7.35. 300 bin cesedi nereye kaldırırsınız? Federal Plaza'daki Patrick Todd O'Brien, DC haritasının önünde hala aynı sorunla meşguldü. Belki de Washington'u gömer, kenti ölülerin anısına bir anıt olarak bırakıp yeni bir başkent kurarız diye düşünüyordu. Yine de bu fikrinin çok taraftar bulamayacağından emindi. Söz konusu olan ulusal bir simge, tarihi ve siyasi açıdan çok önemli bir kentti. Bu kenti koca bir mozoleye çevirmek olacak bir şey değildi. Patlamadan sonrası sorunları tahmin etmeye çalıştı. Washington'un yüzlerce ünlü tarihi binası da dahil, merkezinin dikkatle kimyasaldan arındırılması gerekecekti. Böylesi bir felaketin toplam maliyetini düşünmek O'Brien'i ürpertti. Burada söze edilen milyarlarca dolara mal olacak bir temizlik operasyonuydu. Amerikan tarihinin en pahalı operasyonu. Oysa yine ceset konusunu düşünmesi gerekiyordu. Bir veba, kolera ya da tifüs salgınını göze almaksızın 300 bin cesedin günlerce sokaklarda yatmasına izin veremezlerdi. Cesetlerin bir yere kaldırılması gerekiyordu demek ki. Bunun anlamı nakliyeydi, hem de büyük çapta bir nakliye. Bir diğer anlamı da ceset torbasıydı, hem de korkunç miktarda ceset torbası. O'Brien'in parmağı haritanın üzerinde dolaştı. Kuzeyde Boston'a, doğuda Baltimore ve Philadelphia'ya, daha güneyde de Chesapeake Körfezi'ne. Düşündü, bütün bu cesetlerle sadece bir yöne gidebiliriz. Hastalık ve salgının önlenebilmesi için cesetlerin büyük kentlerden uzak tutulması, kırsal alanda bir toplama bölgesine taşınması gerekecekti. Ya sonra? Cesetleri yakmanın uygun bir yöntem olacağından kuşkuluydu. Halk, bu arada hükümet, cesetleri salgına uğramış bir çiftlikten çıkan ve ölümcül bir virüs taşıdıkları için yok edilmesi gereken hayvan leşleri gibi ateşe atmadan önce durup düşünecekti. Peki öyleyse toplama bölgesine taşınan cesetler ne olacaktı? O'Brien, cesetlerin çürümesini geciktirmek, böylelikle hastalık tehlikesini önlemek için cesetlerin kuzeye, çok daha soğuk olan Maine kıyılarına taşınmasını düşündü. Yakındaki Chesapeake Körfezi'nden kalkacak konteyner gemilerini, kargo teknelerini kullanmak mümkün müydü? Böylece soğuk hava depolarında tutulan cesetleri daha sonra gerektiği gibi gömmek ya da denize bırakmak daha insancı olurdu. Ama önce cesetlerin düzenli bir şekilde kentten çıkarılması, Maryland ve Virginia üzerinden deniz kenarına taşınması gerekecekti. FEMA, cesetleri kentten çıkarıp toplama bölgesine taşımak görevini Ulaştırma Bakanlığı'na verebilirdi. O'Brien yine nakliye sorununa döndü. Binlerce araca ihtiyaç olacaktı. Trailer çekicilerine, Greyhound otobüslerine, özel kamyonlara el konulacaktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu araçları nereden bulacağını saptamak için gizli bir araştırma yapmak gerekecekti. Daha da korkunç sorular birbirini izliyordu. 5 ya da 10 tonluk bir kamyona, bir Greyhound otobüsüne, bir konteynere ya da bir kargo gemisine kaç ceset sığdırabilirsiniz? Bunun derhal araştırılması gerekiyordu. Kullanılması düşünülen her araç ya da gemi tipinin kapasitesine bakılmalı, taşıyabilecekleri ceset sayısı hesaplanmalıydı. Kullanıldıktan sonra da sinir gazının ayak izinin kalıcılığı nedeniyle kimyasalın yayılmasını önlemek için bu araçlar ve gemiler ya yok edilecek ya da uzun bir süre için bir köşede bekletilecekti. Kabus devam ediyordu. O'Brien ekiplerinin, DC polisinin, itfaiyenin ve acil durum ekiplerinin işlerliklerini büyük ölçüde yitireceklerini hesaba katmalıydı. Başkan, hayatta kalacağı varsayılıyordu, sıkı yönetim ilan etmek zorunda kalacaktı. Sivil düzen bir bozulmaya görsün, sokaklarda çılgın bir kaos yaşarsınız. Yasa dışı davranışlar, yağmacılık, soygun ve cinayet sayısı birden artar. Ulusal muhafızların geçici olarak polis görevi üstlenmeleri gerekir. Oysa DC'deki kitlesel ölümlerin ulusal muhafızları da içereceği göz önünde bulundurularak boşluğun eyalet dışından doldurulması düşünülmelidir. O'Brien, senaryonun DC'nin tek başına başa çıkamayacağı kadar büyük olduğunun farkındaydı. Acil servislerin iflası, yardım edilmesi gereken çok sayıda ağır hasta ve sarsılmış vatandaşların varlığı, FEMA'nın yardım için Virginia, Maryland, Cleveland, Philadelphia, hatta New York valilerine başvurmasını, saldırıdan sonra hastanelerinin acil servislerini, itfaiye ekiplerini ve ulusal muhafızlarını Washington emrine vermelerini istemesini gerektirecekti. Binlerce eyalet dışı muhafızın önce yetkilendirilmesi, sonra da federalleştirilerek Amerikan yasasının koruyucusu tayin edilmeleri gerekecekti. Saldırıdan çok daha önce FEMA, valilerin sessiz işbirliğini ve yardımını sağlamak zorundaydı. O'Brien'i endişelendiren bir şey daha vardı. Mikrop yayan, çürümeye yüz tutmuş çok sayıda cesedin karadan Chesapeake Körfezi'ne nakli sırasında güçlüklerle karşılaşacağını tahmin ediyordu. Virginia ve Maryland eyalet valileri, başı sonu görünmez konvoylar halinde topraklarından geçen tehlikeli yük kervanlarından hoşlanmayacaklar, kendi vatandaşlarının salgının etkisinde kalmalarından endişeleneceklerdi. Boktan iş. FEMA başkanının kanun gücünde bir kararname yayınlamasını önermek zorundaydı. Saldırı gerçekleşene kadar her şeyi gizli tutmak, bununla birlikte önlemleri ve acil müdahale ekiplerini saldırıya hazır bulundurmak neredeyse imkansız diye düşünüyordu O'Brien. Krizin ardındaki gerçeği maskelemek için yapılacak en iyi şey, ekiplere habersiz bir tatbikat yapılacağını, alarmda olmaları gerektiğini, tüm izinlerin kaldırıldığını söylemekti. Çok gizli tatbikatlar, bilindik çalışmalardı. Oysa acil müdahale ekipleri aptal değildi. Gerçek bir tehlikenin kokusunu alırlarsa, hele DC'de aileleri ve yakınları varsa, onların zarar görmeleri isteyecekleri en son şeydi. Bu yüzden DC'nin kitlesel paniğe gömülmesi ve sokakların kargaşaya teslim olması uzun sürmeyecekti. Peki ya bomba o sırada patlarsa? Kayıp sayıları daha da artacaktı. O'Brien derin bir soluk aldı. Derinine indikçe sorun daha da karışıyordu. FEMA'nın kurbanlara yardım edebilmek için elinden geleni yapacağından emindi ama elindeki senaryo korkunç bir toplumsal felaketin planı gibiydi. Daha da beter diye düşündü O'Brien. Kıyamet günü gibi. 7.45'i biraz geçe kalemini bıraktı. Kendini bitkin hissediyor, kafası zonkluyordu. Hayatının en rahatsız edici, en güç görevlerinden biriyle uğraşmak zorunda kalmıştı. Doğru, elindeki plan hazırlayabileceğinin en iyisiydi. Hayatta kalmayı başarmış 1,5 milyon insanla 200 bin yaralıyla nasıl ilgilenileceğini, 300 bine yakın kadın, erkek ve çocuk cesedinin ne yapılacağını gösteren kabaca bir plan yapmıştı. Yapılacakların büyük bir bölümünün üzerinde çalışılması gerekiyordu. Planını tamamlamak, ayrıntıları belirlemek zorundaydı. Elinde bir plan bulunmasının önemli bir şey olduğunu ama kriz durumunda bütün hakimiyetin Murphy'de olacağını biliyordu. İşler sarpa sarabilir, planlar karışabilir ya da süreç boyunca değiştirilmeleri gerekebilir, çalışmaların önüne engeller çıkarabilirdi. Ekiplerin de insanlardan kurulduğunu unutmamak gerekiyordu. Böylesine korkunç bir felaket karşısında acil müdahale görevlilerinden çoğu bedensel ya da ruhsal bakımdan çökebilir, yüz binlerce ölü, hasta ya da yaralıya gereken ilgi sağlanamayabilirdi. Planın dağılarak parçalara ayrılması da mümkündü. O'Brien, masasının üzerindeki fotoğrafa endişeyle baktı. 16 yıllık karısı Helen'e, iki küçük kızına, hayatındaki en önemli insanlara. Onları derinden seviyordu. Midesinin kasıldığını hissetti. Birden bütün vücudu ürperdi. Ellerinin titrediğini gördü. Titremenin nedenini biliyordu. Böylesine gizli bir görevin, FEMA başkanı çok gizli olduğunu özellikle vurgulamıştı. Anlamı, ancak gerçek bir tehlike olabilirdi. Eğer bu tehlike gerçekse, o zaman Washingtonlular boğazlarına kadar boka batmış demekti. Beyaz Saray 8.45. Tamam, şunu bir daha dinleyelim. Peki efendim. Başkanla oval ofiste yalnız olan Doug Stevens, bir gece önce Ebu Haşim'le yapılan konuşmanın kaydedildiği bandı başa sardı. Eğer sizce bir sakıncası yoksa, kamyondaki bombanın patlamasından biraz önce konuşmayı ikinci kez kestiği bölümden başlamak istiyorum efendim. Ondan sonra da Kuzmin'le tutuklular hakkında konuştuğunuzu söylediğiniz, Haşim'in yeni ultimatomunu vermesinden hemen önceki bölüme geçeceğim. Başkan başını salladı. FBI yöneticisi bantta gerekli bölümü buldu, teybin düğmesine basıp sesi ayarladı. Hoparlörlerden Haşim'in sesi, hemen arkasından da çevirmenin konuşması duyuldu. Siz Amerikalılar her zamanki gibi dinlemeyi bilmiyorsunuz. Size isteklerimi söyledim, diyaloğa girmeyeceğimi anlattım. Oysa siz hala beni yumuşatmaya, pazarlık yapmaya çalışıyorsunuz. Anlayın artık, pazarlık etmeyeceğim. Pazarlık girişimlerinizle canımı sıkıyorsunuz Sayın Başkan. Ama çok daha ciddi bir hata yaptınız. Ne hatası? Bana yalan söylediniz. İsteklerimi yerine getireceğinizi söylerken kesinlikle ciddi olmadığınıza inanıyorum. Biraz önce verdiğiniz sözü tutmak niyetinde olmadığınıza inanıyorum. Benden yardım isterken sadece zaman kazanmayı düşünüyorsunuz. Kalan 5 günü kullanarak bombayı patlamadan bulmaya çalışacağınızı biliyorum. Stevens stop düğmesine bastı. Şimdi de Kuzmin'den bahsettiğiniz bölüme geliyoruz efendim. Stevens bandı hızla ileri aldı. Aradığı bölümü buldu ve yeniden play düğmesine bastı. Başkanın sesi çok pürüzsüz ve netti. Şimdiden Rus hapishanelerindekilerin serbest bırakılmaları için Başkan Kuzmin'le konuştum. Emin olun ilk tepkisi olumluydu. Yine de zamana ihtiyacım var. Haşim'in sesi araya girmeden, çevirmen hızla konuşmaya başlamadan önce kısa bir sessizlik duyuldu. Yalan söylüyorsunuz. Başkan Kuzmin tutukluları bırakmamak niyetinde. Daha da ötesi, kamplarıma saldırmaları için bombardıman uçakları göndererek beni öldürmeye çalıştı. Allah'ın inayeti ve sizin müdahalenizle çok geç olmadan uçakları geri çevirme akıllılığını gösterdi. Stevens stop düğmesine basarak teybi durdurdu. Evet, dedi başkana dönerek. Beni rahatsız eden 3 nokta var. Birincisi, Haşim Kuzmin'in kamplarını bombalamak istediğini nasıl öğrendi? Uçaklar karanlıkta göze görünmeyecek bir yükseklikten uçuyorlardı. El-Kaide Afganistan'da kısıtlı bir radar imkanına sahip, belki de kamplarına yaklaşan çok sayıda uçaktan haberdar edilmiştir. Ama bunun Rus uçakları olduğunu nasıl öğrendiler? Görevlerinin El-Kaide kamplarını bombalamak olduğunu nereden biliyorlar? Devam et. İkincisi, Haşim Kuzmin'in cevabından ve tutukluları serbest bırakma konusundaki kararından nasıl haberdar oldu? Başkan başını salladı. Evet, bunu ben de düşündüm. Peki ama ya basit bir tahminden yola çıktıysa? Öyle olsun ama bana kalırsa bu bir tahmin değildi. Neden? Cevabının hızı. Stevens parmaklarını şaklattı. Haşim'in cevabı böyle geldi, anında. Hem sizi yalancılıkla suçlarken öylesine kararlıydı ki, bana kalırsa siz Kuzmin'in ilk tepkisinin olumlu olduğunu söylemeden bile o gerçeği biliyordu. Cevabının böylesine öfkeli gelmesinin nedeni de bu olmalı. Kuzmin'in tutumunu biliyordu. Doğruyu söylemediğinizi biliyordu. Ne demek istiyorsun Doug? Kuzmin'in yakın çevresi içinde El-Kaide'ye bilgi veren bir hain, bir köstebek olduğunu mu söylüyorsun? Bir Çeçen sempatizanı. Evet olabilir. Bana kalırsa Kuzmin'le ilk konuştuğunuzda bu konuya değinmeniz gerekecek. Başkan içini çekti. Kuzmin'e telefon edip 10. caddedeki intihar saldırısından, Haşim'in süreyi kısalttığından bahsetmeyi, yeniden tutukluların serbest bırakılması konusuna girmeyi pek istemiyordu. Rusya liderinin duyduklarından pek hoşlanmayacağını biliyordu. Kuzmin'in Amerika başkanının baskısından, Rusların elindeki tutukluların serbest bırakılmasına izin verilmesi isteğinden de hoşlanmayacağı belliydi. Bu konuda da büyük bir gerginlik yaşanacaktı. Moskova ile konuşmasını bir saatten biraz daha sonraya bırakmıştı. Pekala, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu kabul edelim. Ama bu aslında Kuzmin'in sorunu. Bizim durumumuzu değiştirmez. Biz hala çıkmazdayız. Hala çıkar yol bulamıyoruz. Biz isteklerini yerine getirmedikçe Haşim'in bombası her an patlayabilir. Bunun farkındayım efendim ama lütfen beni bir dakika daha dinleyin. Stevens teybe uzandı. Haşim, zaman kazanmaya çalıştığımızı, kalan 5 günden yararlanarak bombasının yerini bulmaya çalışacağımızı söylerken haklıydı. Adamın bunları tahmin edecek kadar akıllı olması mümkün. Ama bana sanki neden bahsettiğini kesinlikle biliyormuş gibi geldi. Sanki bu bir tahmin değilmiş de taktiğimizi önceden öğrenmiş gibi. İntihar bombasını yerine yerleştirmiş, sizi yalancılıkla suçlamadan önce bile patlamaya hazır tutuyordu. Bütün bunlar bize daha fazla baskı yapmak için uyguladığı planın bir parçasıydı. Oysa bilebildiğim kadarıyla Kuzmin taktiğimizden haberdar değil. Yanılıyor muyum efendim? Başkan kafasını salladı. Hayır, ona hiçbir şey anlatmadım. Dediğim gibi, Haşim onu kandırmaya çalıştığımızı tahmin etmiş de olabilir. Aynı şey Bob Rapp'i aracı olarak kullanmaya çalıştığımız zaman için de geçerli. Bu girişimimizi de oldukça çabuk önledi efendim. Bütün bunların anlamı ne Doug? Sözünü ettiğim 3. ve son nokta efendim. Bandın bu bölümünü dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çünkü son derece önemli. Haşim'in Rus hapishanelerinde tutuklu olanlarla ilgili konuşması sırasında söyledikleri bunlar. Stevens bandı yeniden başa sardı, play düğmesine basınca odayı Haşim'in ve çevirmenin sesleri doldurdu. Öteki tutuklulara gelince, onların üzerinde bir kontrolünüz olmadığını söylediniz. Bu doğru değil Sayın Başkan. Öteki devletleri etkilemek için elinizde askeri olsun, maddi olsun korkunç bir güç var. Geri kalan tüm tutukluların serbest bırakılması için bu gücü sonuna kadar kullanabileceğinizden eminim. Stevens stop düğmesine bastı. Başkan bakışlarını kaldırdı. Peki ne demek istiyorsun Doug? Acil durum odasındaki bütün konuşmaları banda alıyoruz efendim. 3. ve 4. cümlelerdeki kelimeleri duyduğumda kafamın içinde ziller çalmaya başladı. Bunları daha önce duyduğumdan emindim. Onun için tüm bantları yeniden dinledim. Biraz önce duyduklarınız acil durum odasındaki 2. toplantımızda Bob Rapp'in size söyledikleriyle hemen hemen aynı. Öteki devletleri etkilemek için elinizde askeri olsun maddi olsun korkunç bir güç var. Geriye kalan tüm tutukluların serbest bırakılması için bu gücü sonuna kadar kullanabileceğinizden hiç kuşkum yok. Hiç kuşkum yok bölümünün dışında kelime kelime, vurgu vurgu Bob'un kullandığı sözler, cümleler. Emin olmak için çevirmenle bir daha konuştum. Haşim'in sözlerindeki çevirisinin doğru olduğunda ısrar etti. Başkan oturduğu koltukta doğruldu. Stevens'a meraklı gözlerle bakmaya başladı. Sadede gel. Şunu söylemek istiyorum. Rapp 2 cümle söylüyor, Haşim de neredeyse aynı cümleleri tekrarlıyor. Şimdi bana sorarsanız, böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimalini yok denecek kadar düşük görmekle birlikte basit bir rastlantı karşısında olduğumuzu kabul edeyim. Ama bu rastlantıyı, bakın efendim sanki birisi söylenenleri duymuş da tekrarlıyormuş gibi, daha önce belirttiğim 2 noktayla, bombardıman uçakları ve tutuklularla birlikte düşünürseniz, o zaman görmezden gelemeyeceğimiz önemde ve çok endişe verici bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlarsınız. Stevens'ın yüzü kül gibiydi. Ya Haşim'in bilgileri Beyaz Saray'ın içinden kaynaklanıyorsa? 57. Atlantic City, New Jersey, 13 Kasım, 10. Güneşli ama soğuk bir sabahtı. İşim Razan, malikanenin bahçeleri içinde dolana dolana giden çakıl taşı kaplı yolda yürüyordu. Arkasından gelen Gorev bir sigara yaktı. Başındaki dert, dedi Razan, çok mu büyük? Gorev omuz silkti. Sormaman daha akıllıca olur işim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sayende çok daha iyi, sana şükran borçluyum. Senden istediğim teşekkür değil Nikolay, bir açıklama yapman yeterli olurdu. İşim. Razan, Gorev'in itirazını kesmek için elini kaldırdı. Akan suyun üzerinden geçen köprüyü yürüdüler. Karşıya vardıklarında Razan bankı gösterdi. Zorlanmayacaksan oturalım. Gorev banka, Çeçen'in yanına oturmaya çalışırken yüzünü acıyla buruşturdu. Neden içimde sorguya çekilecekmişim gibi bir his var? Razan uzağa, bahçenin derinliklerine baktı. Dün gece arkadaşın seni buraya getirdiğinde sana ne olduğunu düşünüp meraklanmıştım. Seninle birlikte çok şey yaşadık Nikolay. Üstelik birbirimize hiç yalan da söylemedik. Ne demek oluyor şimdi bu? Endişelendim. Sadece yarandan dolayı değil, arkadaşın Safa'nın ya da adı her neyse, işin içinde polisin olduğunu söylemesinden ama ikinizin ne iş çevirdiğini söylemeye bir türlü yanaşmadım. Haklıydı işim. Gorev kafasını salladı. Bu seni gerçekten ilgilendirmez. Ama ilgilendirmesine karar verdim işte. Ne demek istiyorsun? Sen değer verdiğim eski bir yoldaşsın. Buraya ağır yaralı hem de bir el bombası yarasıyla ve baygın getiriliyorsun. Kendini benim yerime koy bakalım. Sen olsan ne düşünürsün? Grozny'deki arkadaşlarla temasa geçip olanları bildirmeli miyim? Kafam karmakarışıktı. Sonunda doktor gittikten sonra Çeçenistan'dan birkaç kişiyle konuştum. İşim, Hadik Selan'la konuşmayı başardım. Başka biri olamazdı zaten. İkinizin bir işe bulaştığınızı bilen biri varsa direniş komutanlarından biri olmalı diye düşündüm. Gorev'in yüzü karardı. Sonra, Selan bir şey bilmediğini iddia etti. Neden Amerika'da bulunduğunu açıklayacak bir bilgisi yokmuş. Ama bilirsin, Selan bir tilki kadar kurnazdır. Doğruyu söyleyip söylemediğini anlayamadım. Başka ne söyledi? Fazla bir şey anlatmadı. Zaten hat da bozuktu. Konuşmamız birkaç dakikadan fazla sürmedi. Ama eğer yardımıma ihtiyacın olursa bu yardımı verebileceğimi söyledi. Yardıma ihtiyacın var mı Nikolay? Artık yok. Gorev başını huzursuzca salladı. Telefondayken adımı söyledin mi? Neden sordun? Benden bahsetmen pek akıllıca olmadı işim. Ruslar, Grozny'deki dinleme istasyonlarıyla Selan'ın da telsiz ve telefon konuşmalarını yakalamaya çalışıyorlar, her Çeçen komutanına yaptıkları gibi. Bunu bilmediğimi mi sandın yoksa? Selan'ı ve seni herhangi bir tehlikeye atmayacak kadar tecrübeliyim. Soyadın hiç söylenmedi. Selan da telefonda en az benim kadar dikkatliydi. Gorev ayaklandı, yüzü endişeliydi. Her neyse, olan olmuş. Raza'nın yüzü umutsuzluğunu yansıtıyordu. Ne yapmaya çalışıyorsun Nikolay? Bunu açıklayamam işim. İnan bana, ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Zaten bana yardım etmekle kendini yeterince tehlikeye attın. Onun için senden buraya geldiğimi kimseye söylememeni istiyorum. Anladın mı? Beni ele veremezsin. Böyle bir şey hiç olmayacak. Eğer gerekirse seni korumak için hayatımı vereceğimi biliyorsun. Gorev başını salladı, sonra saatine baktı. Safa buraya saat kaçta geleceğini söylemişti. Her an gelebilir. Öyleyse eve dönelim. Köprünün üzerindeyken Razan durdu, elini Gorev'in omuzuna koydu. Sana bir sorum daha var. Hayır, artık soru moru yok işim. Konuştuklarımızla ilgili değil. O kadını, Safa'yı yani, seviyor musun? Bu seni neden ilgilendiriyor? Sadece basit bir soruydu Nikolay. Sorarken bir kurnazlık falan düşünmedim. Bana güvenirsin değil mi? Tanıdığım herkesten çok. Öyleyse söyle. Her şeyden önce Safa gerçek adı mı? Gorev tereddüt etti. Değil. Gerçek adı Karla. Bana ondan bahset. Nerede tanıştınız? Moskova'da, üniversitede. Farklı bir hayatı vardı seninle birlikte askerlik yapmamızdan çok önce. O zamanlar senin için bir şey ifade ediyor muydu? Hem de nasıl? Razan Gorev'in yüzünü inceledi. Sonra döndü, çok uzaklara bakmaya başladı. Bütün iyi taraflarına, sana duyduğum büyük saygıya rağmen tuhaf bir insansın Nikolay. Ne bakımdan tuhaf? Benim yaptığım iş karakter tahlilini gerektiriyor. Hayatım buna bağlı olabilir çünkü. Onun için seninle açık konuşacağım. Dost olduğumuz bütün bu yıllar boyunca gerçekten sevdiğin bir kadın hatırlamıyorum. Senin için buna hiç vakit yoktu. Bu süre içinde birçok kadın oldu tabii. Bunlardan bazıları da seni sevdi. Hem neden sevmesinler ki? Her zaman çekici biri, saygın, yakışıklı ve akıllı bir subaydın. Senin neden çekici bulduklarını anlamak zor değil. İşim, bütün bunları seni utandırmak için değil, sana kendini anlamanda yardımcı olmak için anlatıyorum. Biliyor musun? Çünkü sen sevgiye gerçek bir aşkla karşılık veremezsin. Hep başka şeylerle, işinle, meslek hayatınla ya da bir dava ile meşguldün. Psikologların bu durumdan sürüyle malzeme çıkaracaklarından eminim. Geçmişinin insanı nasıl şekillendirdiğini, genç yaşta annesini ve babasını kaybetmenin nasıl insanı ilişki kurmakta çekingenleştirdiğini, çünkü sevebileceklerini de kaybetme korkusuna kapılacağını filan. Kendini meslek hayatına ya da bir davaya adayarak insanları uzak tutmak o kadar kolay ki, bu geri çevrilme ya da terk edilme korkusu değil. Ne bu işim? Bir çeşit amatör psikologluk mu? Belki, ama önce bırak da bitireyim. Bak, senin konunda bu Carla'nın tamamen değişik olduğunu düşünüyorum. Bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkiyi düşününce, işin içinde bir seven ve sevilenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir taraftan onun seni, senin onu sevdiğinden çok daha fazla sevdiğini görürken, diğer taraftan da kalbinde onun bir yeri olduğunu da hissediyorum. Hayatında onun çok önemi var. Belki de düşündüğünden fazla. Belki. Düşünürsen aranızdaki ilişki bittiğinde gerçeğin farkına vardın. İşte o zaman gitmesine izin vermemek, riski göze alıp ona bağlanmak gerektiğini anladın. İyi bir kadın, karın olmasından gurur duyacağın bir insan olduğunu gördün. Oysa o zaman riske girmek istemedin, öyle değil mi? Doğru. Söyle öyleyse, neden? Gorev sigarasını fiskeledi. Karışık bir iş işim. Kim bilir? Belki de geçmişim hakkında birine bağlanmaktan çekindiğim konusunda söylediklerin doğru. Ama Carla Moskova'ya sadece bir yıl için gelmişti. Onun için ayrılma zamanı gelip çattığında kendi yolumuza gitmek zorundaydık. Haklıydık da. Carla gerçekten serbest değildi. Nişanlıydı. Onun için önemli olan bir meslek hayatı ve bir davası vardı. Görüyorsun işte, işler hiç de sandığın kadar kolay değil, öyle değil mi? Ama bana kalırsa, seninle birlikte olmak için her şeyi teperdi. Belki de haklısın, ama o adımı atamadım işte. Şimdi serbest mi? Evet. Onu seviyor musun? İşim, Carla'yla birbirimizi görmeyeli o kadar oldu ki, ben eski dostunum Nikolay. Onun için utanma. Yıllardır sevişmemenizin de bir önemi yok. Onu seviyor musun? Evet, seviyorum. Öyleyse sana bir öğüt vereyim mi? Bana sanki istesem de istemesem de öğüdü verecekmişsin gibi geliyor. Bu giriştiğiniz iş bittiğinde kendine normal bir hayat kur. Bir yere yerleş. Bizlerin zamanı çok kısa Nikolay. Hem sen her zaman bir savaşın içinde oldun. Savaşı unutup güllerin kokusuna bakmanın zamanı gelmedi mi? Ya dava ne olacak? Bayrağı devralacak bir başkası hep bulunur. Oysa sen çok uzun ve çok ağır bir savaştan çıktın. Onun adına hayatında önemli ne varsa harcadın. Carla seni seviyor. Bana söylediklerin ve içgüdüm, onun seni çok uzun zamandan beri düşleyebileceğinden de fazla sevdiğini söylüyor. Ama bunu söyleyeceklerden değil o. Onun duyguları ta derinde, kalbinde gizli olanları açığa vurmuyor. İyi bir kadın o Nikolay. Övdümü dinle, onu bir ikinci kez kaybetme riskine girme. O senin 7 kız kardeşin var ya, onlar çok şeyin sorumlusu işim. Bu yaşta iyi bir yol gösterici olduğunun farkında mısın? Biliyorum ama bunu sakın adamlarıma söylemeye kalkma. Razan hafifçe gülümsedi. Yaklaşan nöbetçiyi görünce döndü. Adam yaklaştı, patronunun kulağına bir şeyler fısıldadı. Razan nöbetçiyi gönderdi. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu Gorev. ''Arkadaşın gelmiş, onu bekletmeyelim.'' Razan çenesiyle malikaneyi gösterdi. Gorev, evin arkasından, nöbetçilerin güvenlik odasının yanından çıkan Carla'yı gördü. Genç kadını eliyle selamladı. Sonra döndü, elini Raza'nın omuzuna koydu. Burada kalamayacağımı biliyorsun işim. Çeçen dudaklarını büzdü, başını salladı. Eski bir deyim var, Allah'ın dediği olur. Özellikle bizim gibiler için geçerli. Planını ne kadar kusursuz hazırlarsan hazırla, bir gün birisi hiç olmaması gereken bir yerde karşına çıkar. Hiç tutukluk yapmayacak silah ateş almaz. Seni ve beni en beklemediğimiz sırada öldürecek olan budur işte. Onun için giriştiğin iş her neyse, yalvarırım dikkatli ol Nikolay. Öyle de yapıyorum zaten. Öyleyse gerisi kaderin ellerinde. Razan 15 dakika kadar sonra çalışma odasında sigarını tüttürüyordu. Geri geri giden Playmot'u, direksiyondaki kadını, yanında oturan Nikolay'ı gördü. Arkasındaki kapı açıldı, bahçedeyken gelip bir kulağına fısıldayan nöbetçi göründü. ''Beni çağırtmışsın işim. Yegori ve adamlarına izlemeye son vermelerini söyle. Bittiğini söyle. Hemen Chesapeake'den dönsünler.'' ''Peki işim.'' Nöbetçi gitti. Razan pencereye yürüdü. Playmot'un kırmızı stop lambalarının kapıdan geçerek gözden kaybolmasını izledi. Nikolay'la kadının giriştikleri işin, artık o iş her neyse, onunla bir ilgisi olmadığını açıkça hissediyordu. 39. ayrımın sonu. Sayfa 465. Devamı 40. ayrımda.